Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Doktor Murat Kaya Bey ile beraber siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak günlerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbağımızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli hocam, size hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyetlisiniz inşallah.
Elhamdülillah. Allah razı olsun.
Rabbimiz sizin, bizim, bütün dinleyenlerimizin sıhhatini, afiyetini artırarak devam ettirsin. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem hocam, Mutaffifin suresinin 29. ayetine gelmiş olduk. Orada Cenab-ı Hak Ebrar'dan bahsetti. Onların cennetteki erişecekleri nimetlerden bahsetti. Rahîkın mahtum diye bir içecekten, Tesnim diye bir pınardan bahsetti Cenab-ı Hak. Ve yarışacakların içerisinde kalbinde bir yarışma azmi, heyecanı duyacak kulların esas bu büyük nimetleri elde etmek için yarışmalarını Rabbimiz önerdi orada. Ve fî zâlike fel yetenâfesil mütenâfisûn. İşte esas yarışacaklar, birbirleriyle yarışmak isteyenler bu büyük nimetlere erişmek için yarışsınlar diye buyurdu. Şimdi tabii ki bir de Cenab-ı Hak yukarıda haksızlık yapan, ölçü tartıda hilekarlık yapan, ahirette neredeyse imanı olmayan füccar grubundan bahsetmişti.
Evet hocam.
Tekrar burada söz onlara getiriliyor ve onların müminlerle olan bir kısım gayri ahlaki münasebetlerine yer veriliyor. Bugünkü efendim fasılda. Dünyada onlar müminle alay ediyorlar. Müminlerle dala geçiyorlar. Onları tahkir ediyorlar, küçük görüyorlar. Ve eğleniyorlar onlarla bir manada. Sanki böyle bir vazifeleri varmış gibi.
Evet.
Sonra tabii ahiret oluyor. Ahirette bu kez müminler onların üzerine gülüyorlar. Böyle bir durumdan bahsediyor ayet-i kerimeler. Dolayısıyla 29. ayet-i kerimede Estağfirullah innellezine ecramu, bu mücrimler, büyük günah işleyen kişiler, şirk gibi, küfür gibi ve diğer büyük günahlar kânu minellezine âmenu yedhakün. Dünyadayken bunlar müminlere, iman edenlere gülerlerdi. وَاِذَا مَرُّ بِهِمِ تَغَامَزُونَ onlarla karşılaştıklarında da kaş göz işaretiyle, hareketiyle onları alay ederlerdi. وَاِذَا قَلَبُوا اِلَى اَهْلِهِمُ قَلَبُوا فَكِهِينَ ailelerine döndüklerinde de alaylarından dolayı keyiflenerek böyle sanki büyük bir iş yapmış gibi dönerlerdi. Yine o izâ ra'u kâlû inne hâulâ yadâlûn, müminleri gördükleri zamanlarda şüphesiz bunlar sapıtmış, sapkın kimseler derlerdi. Şimdi buraya kadar kısım kıymetli hocam, o mücrimlerin, o günahkarların müminlere olan münasebetleri, yani alayları, dala geçmeleri, kaş göz işaretiyle onları takip etmeleri, ondan bahseden ayet-i kerimeler. Bu bütün kafirler, bütün müminler böyle mi yaparlar, yoksa ayet-i kerimeler kimden bahsediyor? Nasıl bir gruptan bahsediyor? Bunun örnekleri.
Evet.
Yani Mekke'den mi, Medine'den mi, müşriklerden mi bahsediyor? Biraz açar mısınız hocam?
Burada hocam ayet-i kerimenin sebebi nüzulüyle ilgili olarak bazı olaylar naklediliyor. İşte münafıklar, Yahudiler, kafirler, müminlerden zayıf olanları gördükçe onlara gülüyorlar, alay ediyorlar. Fakirliğiyle alay ediyor, zayıflığıyla alay ediyor. İşte herhangi bir bedeni kusuruyla. Hazreti Ali'nin mesela saçlarının fazla olmadığı rivayetleri var. boyu da kısa olduğu söyleniyor. Burada diyor bazı rivayetlerde münafıklar Hazreti Ali'yi görünce gülerlerdi. Birbirlerine işaret yaparlardı. Eve dönünce ya biz işte bugün keli gördük. İşte şöyleydi falan.
Allah'ın arslanı değil mi hocam Hazreti Ali Efendimiz?
Gibi böyle konuşurlar diyor. Daha Hazreti Ali Peygamber'in yanına gelmeden bu ayet-i kerime nazil oldu. Onların bu halini onlara bildirdi. Yine bunlardan bir grup bu şekilde müminlerle alay ederken gördünüz mü işte bak bugün falanı gördük. Gülmekten kırıldık, epey eğlendik falan diye birbirleriyle kendi aralarında konuşuyorlar. Bunu işte Hazreti Ebu Bekir ve diğer Müslümanlar duyuyorlar bu konuşmaları. Çok rahatsız oluyorlar. Oradan ayrılıyorlar, uzaklaşıyorlar, yollarını değiştiriyorlar. Başka bir yoldan geçiyorlar kızgınlıkları sebebiyle. Bu tür olaylar yaşanmış. Sadece bunlara mahsus değil tabii ki. Müslümanlarla tabii ki inançsız olanlar her fırsatta dalga geçiyor. Bugün olduğu gibi hocam. Bugün de ne diyorlar? İşte gericiler bunlar. İşte ne bileyim dar kafalılar, örümcek kafalılar gibi her zaman kullandıkları ifadeler var Müslümanlar için. Belki bazen Müslümanın fakirliğiyle, bazen garipliğiyle, bazen bir uzvundaki eksiklikle alay ediyorlar. Her zaman yaptıkları şeyler işte. O zaman başlamış, her zaman yapıyorlar bunu. Ayet-i Kerime bunlardan bahsediyor hocam.
Evet, bir de Müslümanlarla alay etmelerinin sebebi onların bir taraftan dünya zevklerine karşı işte bu haramdır, bu helal tarzında din tabii şey getiriyor.
Evet.
Bir kısım tahdit edici, sınırlayıcı hükümler getiriyor. İslam şeriatinin böyle bir özelliği var. Diğer hak dinlerin hepsinin böyle özelliği olması lazım. İşte bugünkü Hristiyanlıkta olduğu gibi ne yaparsan serbest. İşte evet. Hazreti İsa'yı sev, Allah'ın oğlu de. Sonra
kurtul.
Ya kurtul, ne yaparsan yap. Ne yemede, ne içmede, ne başka şeylerde böyle bağlayıcı, sonra yasaklayıcı herhangi bir şey kabul etmiyorlar. Halbuki din zaten mahiyet itibariyle hesap demektir. Mahiyet itibariyle kanun anlamına gelmektedir. Ve dinin sıralayıcı emirleri vardır. İşte şunu yiyebilirsin ama şunu yiyemezsin. Şunu içersin, şunu içemezsin. Şöyle inanırsın ama şöyle inanamazsın tarzında bütün hayatın her alanında getirmiş olduğu kıstaslar ve sınırlayıcı hükümler bulunmaktadır. Tabii müşrikleri böylesine bağlayan bir şey yok. Onların kendi anlayışlarında bir dinleri vardı. O dinde şu, yani istediğini yapabilirsin.
Gücü yetene.
Tabii istediğini yapabilirsin. Serbest, yani haramdır. Böyle bir şey yok. Şunu yaparsan günah olur. Bunu yaparsan Allah'ın azabına uğrarsın. Cehenneme gidersin tarzında. İnançları yok. Tabii Müslümanlar böyle o tür, yani dinlerin gereği olarak işte oruç tutunca ve şu haramdır onu yemeyince, şu haram ilişkidir bunu yapmayınca, bu kez o açıdan da Müslümanlara dalga geçtikleri oluyor.
Evet.
Diyorlar ki burada kendi kendilerine bir din uydurdular. İşte aç duruyorlar, eğilip kalkıyorlar. İşte namazı da alay ediyorlar. Evet. İşte oruçla alıyorlar.
Tesettürle hocam bugün.
Tesettürle alay ediyorlar.
Ya bu kadınlar diyor işte Müslüman kadınlar güzelliklerini sergilemiyorlar, ortaya koyamıyorlar, kapatıyorlar. İyice bürünüyorlar. Kara Fatma diyorlar mesela. Epey çıktı hocam gündem oldu ya işte Kara Fatma diye hakaret ediyor. Çeşitli şekillerde her zaman bu demek ki ola gelmiş hocam bu hakaretler, alaylar.
Hocam işte böyle alayların Cenab-ı Hak cezasını çok farklı veriyor. Yani onlar işte çarşafa falan dil uzatırken veya pardüseye işte tesettüre uzatırken biz o zamanlar diyorduk ki ya bırakalım bunu, Cenab-ı Hakk'ın bir de peşi emri var diyorduk.
Evet.
Ayet-i kerimelerde ve yani fıkıh kitaplarında kadının şey yüzünün bütünüyle örtecek örtmeyecek bir tartışmalar vardır ve yani pek çok mezhep ve ulema, müştehit yüzün de kapatılması gerektiğini söylemektedir.
Evet.
Onunla ilgili işte ayetten deliller, hadisten deliller getiriyorlardı. Şimdi tabii Cenab-ı Hak bu pandemi sebebiyle ne yaptı? Yani bırak efendim kadınların peşe takmasını, yeryüzündeki bütün insanlara
erkek kadın
efendim demeden devletlerin zoruyla, kanun zoruyla işte hatta hapis cezası. Evet. En son baktı ki olmayacak. Mesela Türkiye'de baktı ki bu para cezasını kesmiyor. Bu kez hapis cezasını. Gündeme aldılar. İşte maske takmayarak 3 aydan başlayarak ceza diye böyle. Kanun zoruyla Cenab-ı Hak bütün insanlara peşe taktırdı diyelim. Yani evet. Maske ama bir manada nedir? Peçenin gördüğü vazifeyi görüyor. Ağzını kapatıyorsun, burnunu kapatıyorsun. Daha bir şey kalmıyor geride. Gözlerin kalıyor.
Sıkı
zaten.
Sıkıya, telle sıktırıyorsun.
Evet, evet öyle oluyor. Dolayısıyla hocam o dinin gereği yaptıkları şeyler noktasında hep alay ediyorlardı, gülüyorlardı. Hatta işte şunlara bakınız, kendi kendilerini yorup dünya lezzetini bir kenara bırakıyorlar. Ahirette sevap ve yeniden dirilip mükafat görecekleri umuduyla bir sürü meşakkate katlanıyorlar. Oysa dirilme ve yapılanın karşılığını görme son derece uzak bir ihtimal. Racmun ba'id diyorlardır.
Dünyanın tadını çıkaramıyor bunlar. Diyorlar yani dünyadan anlamaz bunlar. Zevki bilmez, sanat bilmez, estetik bilmez gibi. Çeşitli dalga geçmeler, alay etmeler her zaman için söz konusu hocam.
Evet ve diğer olarak da onlara sapkınlar diyorlar. Le dalun sapkınlar diyor. Demek ki öyle bir yerden bakıyorlar ki kendilerini doğru yolda görünce bu insanlar doğrusu evet. Bize deyince onun dışındaki yolları onu dalalet yolu olarak görüyorlar ve Müslümanlara bu şekilde hem alay ediyorlar hem de onları sapkın görüyorlar. Böyle. Evet. Yani durum böyle. O zaman da böyleydi. Ve bugün de yine Müslümanlarla alay eden nice efendim insanlar, ayetin ifadesi mücrimler evet. Söz konusu. Şimdi Cenab-ı Hak onlara şunu bildiriyor. وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ Halbuki onlar müminleri denetleyici olarak gönderilmediler diyor. Şimdi.
Bekçi değil, evet. Onların başına bekçi değil.
Yani kendi kendilerine bir vazife çıkarıyorlar.
Evet.
Yani durumdan vazife çıkarıyorlar. Bir iş yaptıklarını sanıyorlar ama halbuki böyle bir vazifeleri yok.
İkna odaları vardı ya hocam işte başını açması için ikna ediyorlar. Veya değişik şekillerde Müslümanları güya doğru yola getirmek için kendilerine göre sıkıntıdan kurtarmak için çalışmalar yapıyorlar, koşturuyorlar. Hatta geçen yakınlarda birisi de çıktı yine iş müracaatında bulunmuş. Demişler biz başörtülü çalıştıramayız. Beni diyor aldılar bir odaya 45 dakika iknaya çalıştılar. Başını aç da.
Günümüzde hala.
Başını aç da seni işe alalım işte. Yoksa biz seni işe almayız diye. Ya sanki onlar üzerine bekçi gönderilmiş. Görevli, koruyucu gönderilmiş. Sanki onlardan sorumluymuş gibi. Onlara bu şekilde bir gayret içerisine giriyorlar. Sonra bu yaptıklarından memnun da oluyorlar. İşte ailelerin yanına gittiklerinde veya kendi aralarında toplandıklarında İftiharla bunu anlatıyorlar ya şöyle yaptık böyle yaptık diye bunun neşesi içerisinde oluyorlar. Neşeleniyorlar yani bu yaptıkları sebebiyle. Ama iş tabii tersine.
Gülüyorlar peki.
Evet.
Keyifleniyorlar.
Evet. İş tersine döner. Burada çok gülen ağlamaya başlar. Burada ağlayan gülmeye başlar.
Şimdi demek ki hocam bunların bu keyiflenmeleri, gülmeleri bunlar cezası kalmayacak. Cenab-ı Hak ahiret bir haber veriyor ayet-i kerimede 34 ayet-i kerime fel yevmellezine amenu minel küffari yedhakun işte o gün diyor ahirette de iman edenler kafirlere güleceklerdir. Nasıl hocam?
Evet.
Zevk mi alacaklar? Gülecekler ellerinden.
Burada da hocam işte Müslüman müminler cennetlerde nimetler içerisinde otururken tabi dünyada zulüm görmüş. Düşmanlarından eziyet çekmiş, çok büyük zararlar görmüş insanlar. Cenab-ı Hak diyor bunların bir kısmına cehennemdeki düşmanların halini gösterir ki bunlar rahatlasınlar. Öcümüz alındı, Allah Teala intikamımızı aldı diye bunu görsünler diye diyor. İstediği zaman bakar cennetlik olan bir insan cehennemdeki düşmanın haline. Onun durumunu görür, bu sefer bir rahatlar. Der ki ya dünyada çok zulmetmiştin zalim. Burada hakkını işte burada cezanı çekiyorsun. Cenab-ı Hak bizim intikamımızı yerde koymadı aldı diyerek diyor müminlerden böyle rahatlayacak durumlar olur. İşte bunların işte onların haline gülmeleri rahatlamaları bu şekilde olacağı rivayetlerde ifade ediyor hocam.
Yedakün. Demek ki hocam yani orada kafirler çok sorumlu olacak ama mahşerde olsun, cehennemde olsun Cenab-ı Hak demek müminlerin gönlüne yani onlara bir acıma şeyi olsa
evet.
Yani Cenab-ı Hak orada mümini bir acıma duygusu verecek olsa ateşte yanan insanları gördüğün zaman kolay kolay insan gülemez hocam.
Evet.
Yani hatta üzülürsün. Üzülürsün. Onu orada gördüğün zaman da insanın huzuru da kaçar.
Evet.
Ağzının tadı da kaçabilir. Ama orada demek öyle bir yapılanma söz konusu olacak ki mümine belki o kafirin o halini seyretmede ayrı bir nimet olarak verilecek. Ayrı bir zevk olarak, yani yemekten içmekten aldığı gibi böyle bir zevk alacak gibi gözüküyor hocam.
Yani hocam dünyada öyle büyük zalimler var ki işte, yani adamı boğmaya beğenemezsin ama dünyada bir şey yapamıyorsun. Kıyamet günü de onun böyle susuz kalmış, sana yalvarıyor, şu sendeki sudan bana biraz ver diye. Aç kalmış, yiyecek bir şey istiyor. O halini görünce biraz bir rahatlarsın, ha dersin. Yani zulmün cezasını bir gör diye.
Yani orada hocam, orada Allah'ın da Celle Celaluhu kafirlere merhameti olmayacak. Müminlerin de onlar yanan, ateşte yananlara bir acıma merhameti de olmayacak.
Zaten imansız gitmiş. Zaten
imansız gitmiş. olsun çok da iyi olmuş. Hatta fazlasını hak etmesin diyerek de Müslümanın da sevinebileceği bir durum söz konusu olacak.
Dünyada olsa hocam şimdi son nefes gelmeden bir belki iman etme kapısı açık, iman kapısı açık, tövbe kapısı açık. Ona merhamet edersin. Acırsın ya belki hidayet bulur falan diye ama artık kafir olarak öldükten sonra onun artık merhamet edilecek bir şeyi kalmamış demektir.
Yapacak bir şey yok inşallah hocam. Orada gülünecek durumda olmayız da.
Allah korusun.
Gülenlerden oluruz. Yani iki ihtimal var. Yani dünyada gülenlere ağlayanlar var. Ahirette gülenlere ağlayanlar var. Yani dünyada bugün gülersin yarın ağlayabiliriz. Evet. Bugün ağlarken yarın Cenab-ı Hak bir imkan verir. İnsan gülebilir. O hüzünler ve sevinçler birbirine yapıyor dünyada. Takip ediyor. Evet. Fakat insan şimdi ahirette bir ağladığı zaman artık onu güldürecek kimse Allah herhalde korusun. Olmayacak. Allah korusun. Ebedi bir hüzün, ebedi bir ağlamak. Hatta işte hadis-i şeriflerde cehennemde ağlarlar diyor, ağlarlar. Hiç diyor gözlerinin yaş kalmaz diyor. Evet. Bu şekilde o oranın hasretinin üzüntüsünden. Ama orada gülen insanlar da bir daha üzülmeyecekler, bir daha da ağlamayacaklar.
Sevinci gülmeyi yerinde yapamazsak hocam, sonra tersine dönebiliyor. İşte bu ayet-i kerimede onlar diyor, ailelerinin yanına gülerek giderler. Müminler alay ederler. Ahirette de tersi oluyor işte. Müminler onlarla alay ediyor, onlara gülüyor. Müminler ailelerinin yanına sevinerek gidiyor. Amel defterini almış. Diyor ki büyük bir sevinçle bakın diyor, amel defterimizi aldık, kurtulduk diye. Biz diyor dünyadayken
gelecek hocam. Bir sonraki efendim şeyde İnşikal suresinde onunla ilgili ayet-i kerime gelecek.
Dünyada diyor biz fi ehline müşfekin. Ailemizin içinde korku için dedik yani. Acaba kurtulabilecek miyiz? Çoluk çocuğumuzu kurtarabilecek miyiz? Bir sıkıntı, bir korku, bir endişe. Dünyada mümin endişe içerisinde, ailesinin içerisinde. Ahirette o ailesinin içinde huzura dönüyor. Kafir dünyada ailesinde huzur içerisinde. Ama orada ailesiyle birlikte ağlama üzerine bulunuyor. Dolayısıyla bu konuda da hakikaten sevinçleri iyi kullanmak, yerinde kullanmak, gülmeyi falan yerinde yapmak lazım. Yani yerine bırakmak lazım belki hocam.
Doğru. Alel erayki yanzurun, koltukta üzerinde etrafına bakarlar.
Evet.
Taraftan kafirin haline bakarlar, gülerler, keyiflenirler. Bir taraftan yine bulundukları koltuklar üzerinden cennetin güzel manzaralarına daha önce de benzer ayet-i kerimeye geçmişti. Onlara bakarak orada o güzellikte seyrederler. Oradan derin has alırlar müminler. Hel son ayet-i kerime 36. Hel suvbel küffaru ma kanu yefalun. Cenab-ı Hak burada ya bir soru veya da bir tahkik de olabilir. Kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı? Evet, buldular. Aslında bu öyleki hel edatının iki anlamı da söz konusu olabilir. Cenab-ı Hak soruyor. Şimdi sonuç açıklandı. Herkes varacağı yere vardı. Müminlerin hali böyle, kafirin hali böyle. Peki kafirler yaptıklarının karşılığını buldular mı?
Yani evet, buldular. Böyle bir soru da akla gelebilir. Yani bu acımasızlık değil mi? Niye orada ateş içerisindeki insanlara gülünüyor falan diye bir şey akla gelebilirse bu cevap veriyor. Yani diyor kafirler yaptıklarından başka bir şeyin karşılığı mı görüyorlar ki? Yani onların yaptığı şey onların karşılığı, yani onların kazanmadığı, hak etmediği bir şey değil. Zulüm değil onlara. Müstahak olmadıkları bir şey değil. Onların kendilerinin hak ettiği, kendi isteği, kazandıkları dünyada şeyler ki orada onlara gülünüyor yani. Müslümanlar diyor köşkler üzerinde güzel tahtlar üzerleri çadırlar veyahut da güzel örtülü gölgelikler, huzur içerisinde, nimetler içerisinde uzaktan veya aşağıdan kafirlerin o azap içerisindeki hallerine bakıp gülüyorlar. Bu da onların karşılığı. Çünkü dünyada onlar o şekilde yapmışlardı.
El ceza min cinsil amel olmuş evet. oluyor. Ceza evet. amelin cinsinden olarak verilmiş oluyor. Tabi bu ayet-i kerimelerden şunu tabi çıkarmamız lazım. Bir defa iman mahrumu olmak büyük bir mahrumiyet. Allah ondan muhafaza eylesin. İnsanlarla, özellikle müminlerle böyle onların dinleri, yaşayışları, yemeleri, içmeleri, ibadetleri onlarla alay etmek, onun akıbeti çok fena, çok kötü. Evet. Bunu anlamış oluyoruz. Yani tabii insan imansız giderse hali perişan.
Evet.
Ama bir nevi imanı varsa bile yine müminle alay etmek, tahkir etmek, bir şekilde onu alay etmek, o da cezası çok büyük Allah nezdinde. Bu şekilde insanlara karşı onlara tahkir edici şeylerden kaçınmak, el kol işaretleri, göz işaretleri, alay ifade eden şeylerden uzak durmak.
Evet.
Ve bu hukuktan çekinmek, ayet-i kerimeden bunları hocam anlayabiliriz herhalde.
Evet hocam. Yani burada hocam ruh, hani Kur'an-ı Kerim'e Cenab-ı Hak ruh diyor ya hocam. Kur'an bir ruhtur. Canlılık verir. İnsanın ruhu olmasa insan bir kısa sürede hemen çürüyen, kokuşan bir et parçası oluyor. Bir müddet sonra kimse yanına yaklaşmak için çok kısa bir süre sonra yani hemen bitiyor. Derhal aceleyle toprağa götürüyoruz insan öldüğü zaman, ruhu olmadığı zaman. Bir de Kur'an'da herhalde ruhun da ruhu hocam. Kur'an ruhun da ruhu. Eğer bir insan ruhuna Kur'an girmediyse, iman girmediyse o ruh da işte bir hadis-i şerifte de ifade edildiği gibi harap bir ev gibidir. Sağa sola göçmüş, üzerine yağmurlar giren, haşeratın dolduğu, oturulmayan, rüzgarların estiği, harap bir ev. Yani düşün, oturulmayan bir ev düşünün. Böyle bir eve benzetiyor Peygamber Efendimiz. İçinde Kur'an olmayan kalbi. Demek ki Kur'an ve iman ruhunu almayan bir ruh, harap bir ruhtur. Onun hali de bu şekilde sonunda perişan olunacak, gülünecek bir haldedir. Belki dünyada mamur gibi görünse de onun hakikati harabedir diyebiliriz yani. Dolayısıyla bu Kur'an'ın ruhlarımıza şifa olması, ruh olması, imanımızı kuvvetlendirmesi önem arz ediyor hocam.
Cenab-ı Hak inşallah bize de hepimize nasip etsin inşallah. Böyle Kur'an'ın şifasıyla şifa yap olmayı, onun verdiği manevi hayatla dirilmeyi, evet. yani kalbimiz ruhumuzu diriltmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Şu kıymetli hocam, Mutaffifin'den sonra İnşikak suresi geliyor. Suretül İnşikak. Zaten kelime o İnşikak kelimesi şakşaktan geliyor. Şakka, eşuk, bu da ayrılmak, parçalanmak gibi hocam bir anlamı var. Dolayısıyla buradaki surenin ismi bir yarılmadan, parçalanmadan, dağılmadan bahsediyor. Kıyametin ayak sesleri sanki duyulur gibi hocam surenin evet. isminden. Mekke'de inmiş ve kıyametten, göğün yarılmasından, yerin dürülmesinden bahseden bir sure. Yine kıyamet ahvalinden, kıyametin oradaki korkunç durumlarından, mahşerindeki insanların hesap yerindeki hallerinden, amel defterini sağından alan, soluna alan insanların hallerinden bahseden, onların akıbetinden bahseden bir mübarek sure. İnşikak suresi hocam.
İnfitardan sonra inmiş hocam.
İnfitardan sonra inmiş, evet.
İnfitarda çatlamayı, patlamayı.
Doğru. Yani tekfir suresi, işte dürülmek. Tekfir. Güneşin, ayın evet. dürülmesi, yıldızın dürülmesi. İnfitar, gökyüzünün böyle parçalanması, yani patlaması, böyle yarılması. Bu da inşikakta şakşak olup, iyice dağılıp, yok evet. olup gitmesi gibi hocam bunlardan bahsediyor. Yine Resulü Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifi, eğer diyor kim kıyameti gözüyle görürcesine görmek, anlamak isterse işte tekfir suresini, infitar suresini, inşikak suresini bunlar okusun diye hocam buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam.
Dediğiniz gibi hocam hakikaten kıyametin ayak sesleri duyuluyor buralardan. Yani.
Evet. Yani hocam kulağımızın, yani eğer kalbimizdeki, kulağımızdaki şu perdeler biraz kalkması mümkün değil de incelse.
Evet.
Biraz incelse o ağırlıklar, yani Kur'an-ı Kerim'in vakır dediği, sakıl demiş olduğu ağırlıklar biraz böyle hafif incelecek olsa ve o kulakla bu ayet-i kerimine kulak verecek olsak, buradaki o çıkan hocam o sesler, gökler yıkılırken, dağlar şey yaparken çıkan sesler, yani insanı yerinden hoplatır.
Evet.
ufacık bir sarsıntı oluyor da ne kadar korkuyoruz. Ufacık bir yerde bir güm diye ses geliyor. Ödümüz kopuyor. Yani geçen sene hocam burada program yapıyorduk beraberce. Evet. Yani aşağıda kamyon tır efendim duvara çarpmış bir ufacık bir çarpıntı. Hepimiz hopladık dışarı. Eyvah kıyamet deprem oluyor falan diye.
Evet.
Yani ufacık bir gecenin diyeyim karanlığında bir belki havai fişek sesi.
Evet.
Adamlar eğlenceli yapıyorlar. Havai fişek patlatıyorlar. Haberimiz olmayınca acaba silah patladı diye hemen bir ürküntü, bir korku içimizi sarıyor. Yani dünya anlamda çok küçük şeyler, böyle olaylar, hareketler bizim huzurumuzu kaçırmaya yetiyor.
Evet.
Hemen endişe ediyoruz. Acaba bir şey mi oluyor falan diye. Şimdi onların yanında bu ayet-i kerime baktığımız zaman bu ayet-i kerimenin çıkardığı ses, çıkardığı gürültü, kopardığı kıyamet hocam dehşetli, çok dehşetli.
Evet.
Yani buna yani Allah'ın en doğru doğru bir sözü, haberi olarak bu ayetlere kulak vermede bir bizim problemimiz var. Yani öyle bir ciddi problem yaşıyoruz. Yoksa tam o şekilde bir kulak verecek olsak buradaki çıkan sesler insanın kalbini durdurabilir. Hatta öldürebilir. Ben sizin kitaptan evet. Hocam okudum o kitabımız, Kur'an kitabından. Orada yani ayetler karşısındaki insanların başta peygamber olmak üzere müteessir olmaları, yani etkilenmeleri, olaylar var, kitaplara geçmiş. Yani evet. Bir ayet okunuyor, adam bayılıyor, ayağa kaldıramıyorlar. Ondan sonra hatta ölen insanların menkıbeleri var.
Evet.
Bunlar uydurma şeyler değil.
Tabii yaşanmış.
Yani tıpkı bir yıldırımın insan çarpması gibi. Yani diyelim ki madde alanı yıldırım çarptığı zaman adamı yakıyor ve elektrik çarptığını yakıyor, adam ölüyor. Bazen de ayet-i kerimeler bir yıldırım gibi, bir elektrik gibi insanı çarpabiliyor, böyle etkili olabiliyor. Burada etkilenme açısından tabii insanlar farklı. Ama Kur'an'dan müteessir olmanın esas efendim şartı kalp alemi.
Evet.
Kalbin rikkati, kalbindeki imanın kuvveti. Bu gözle bu süreler efendim bakacak olursak, dinleyecek olursak gerçekten burada bizi deşe düşürecek o manzaraları.
Evet.
Duyarız ve seyrederiz ve çok da etkileniriz.
Evet.
Kıyamet sahneleri böyle bir şey. Burada birinci ayet-i kerimede göğün yarılmasından bahsediyor. Hı. Cenab-ı Hak. İde sema'un şakkat ve ezinetti Rabbiye ve hukkat. Gök yarıldığı zaman Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman diyor hocam. Birinci olarak göğün yarılmasından bahsediyor Cenab-ı Hak. Sonra da Rabbinin emrine kulak vermesinden ve boyun eğip ona layık hale getirilmesinden bahsediyor.
Evet hocam. Bu ayetler hocam sebebi niçin inmiştir? Onunla ilgili iki kardeş vardı hocam. Mekke döneminde birisi Müslüman olmuş, diğeri kafir. Soruyor sen diyor Muhammed'e inanıyor musun? İnanıyor musun diyor ve evet diyor, yazıklar olsun sana diyor. Muhammed diyor biz öldükten sonra, toprak olduktan sonra tekrar dirileceğimizi iddia ediyormuş diyor. Dünyanın kopacağını, biteceğini, kesileceğini söylüyormuş. Demek ki kafirlere göre hocam dünya bitmesini istemiyorlar. Hep böyle devam ediyor. Şu koskoca dünyaya kim ne yapabilir? Ne olacakmış bu gibi bakıyorlar. Bana söyle o zaman diyor. Dünya o zaman ne olacak? Hali ne olacak? Bittiği zaman, dünya hayatı bittiği zaman diye sorunca diyor bu ayet-i kerime geldi. İzlesemme ön şakkat. Gökler yarıldığı zaman, parçalandığı zaman dünyanın da ve idel ardu müddet. Zaten dünyada dümdüz hale getirilecek. Toz dumanı atıldıktan sonra dümdüz farklı bir dünya haline getirilecek diye. Bu şekilde onun sorusuna, onun gibi düşünenlerin sorularına bir cevap olarak gelmiş bu ayet-i kerimeler. Göklerin, yerin ne hale geleceğini ifade ediyor hocam.
Burada hocam hem yeryüzü hem gökyüzü aynı ifade kullanılıyor. Ve ezinetti Rabbiye ve hukkat. Yani Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman diye bir ayet-i kerime tekrar ediliyor. Bunu şu şekilde hocam müfessirlerimiz anlamışlar. Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman, yani Allah'ın kudreti ve iradesi göğün yarılmasına taalluk ettiği zaman, onun kudretinin etkisiyle boyun eğip bu emre karşı durmadığı, emre yerine getirdiği zaman.
Evet.
Bu boyun eğiş kendisine itaat edilen bir amirin emrine son derece itaat eden memurun boyun eğmesi gibi olacaktır.
Zaten her zaman itaat halinde de buradaki itaat herhalde kıyamet emrine itaattir herhalde hocam. Kıyametin kopmasıyla ilgili Allah'ın emrine itaat etmesi, orada Cenab-ı Hakk'ın istediği bir hali almasıdır.
Yani burada hocam bir aslında bir benzetme de var.
Evet.
Yani bir memurun amirine, bir askerin diyelim komutanına böyle tam kayıtsız şartsız teslim olup ne derse yapması gibi o gökyüzü böyle bir memura benzetiliyor ve onun teslimiyeti de böyle bir benzetmeyle anlatılmış oluyor.
Evet.
Yani tam anlamıyla Allah'ın iradesine teslimiyeti anlatan bir ayet. وَاَذِّنَتْ رَبِّهَا وَحُقَّتْ Ona efendim kulak vermesi ve boyun eğmesi. Ve yeryüzüyle ilgili olarak da وَاِنْزَلْ اَرْضُ مُدَّتْ Yer dümdüz edildiği zaman. Şimdi hocam burada yeryüzü ile ilgili olarak tamam göklerin yarılacağı, yıkılacağı ilgili ifadeler, ayetler var ama o gün, kıyamet günü yeryüzü ne olacak? Yani bu bir soru.
Evet.
Yani yok olacak mı? Tamamen uzay boşluğunda işte dağlar yıkılacak, ovaları diyelim ki efendim denizleri boşalacak. Bu yeryüzü yok olup gidecek mi? Uzay boşluğu yok olup tamamen kaybolacak mı? Ve bir sürü ölüler var hocam. Şimdi ölenleri hep Cenab-ı Hak toprağa gömüyor, gömdürüyor. Yani yeryüzü kaybolup gidecek olursa ölüler mölüler de kaybolup gider. O zaman yeniden diriliş nasıl olacak? Bu yeryüzü hocam ne olacak? Bu ayet-i kerime onunla ilgili bir şey söylüyor mu?
Evet. Yani küllü şeyin helikün illa vecehet diyor hocam. Allah'tan başka, Allah'ın zatından başka her şey yok olacaktır. Dediğine göre tabi burada yevme tübeddel ardu ayet-i kerimesi de var.
Gayrel ardı ve semavatu.
Gökler yerler, farklı bir gökler yerlere dönüşecek diye. Önceden yok olup bahsettiğiniz gibi sonra tekrar yaratılacak mı? Onu işte Elmalı tefsirinde de geçen işte rastladım hocam. Orada diyor ki sen diyor işte nerede olacaksın? Biz nerede olacağız ölünce, kıyamet koparken? Sen diyor ilmi vücudunla, vücudu ilminle diyor Allah'ın ilminde olacaksın diyor. Yani yok olsa bile vücudu zahirisi insanların, göklerin, yerlerin vücudu ilmiyle, ilmi varlığıyla Allah'ın bilgisinde var zaten ne oldu. Dolayısıyla tekrar o ilme göre, ilme uygun şekilde tekrar yaratılır kıyamet günü. Yaratılabilir. Tabi bilmiyoruz orada nasıl olacak ama tahminlerim, yani bizim anlayabildiğimiz kadarıyla ihtilafların olduğu nokta burası. Gökler, yerler düzeltilir, dağlar, taşlar atılır, dümdüz farklı bir yerlere çevrilebilir. Veya o ayet-i kerimeden de hareketle tamamen yok edilip sonra tekrar vakti gelince Allah Teala onları tekrar istediği şekilde var eder, tekrar yaratır farklı boyutla, farklı şartlarda. Zaten ahiretteki hayatın şartlarının farklı olduğunu bize naklediliyor hocam. İnsanın boyu, posu, yapısı da farklı olacak. Ondan sonra güzelliği farklı olacak belki insanın. Yerler, gökler farklı olacak. Dünyadaki her şey dünyadaki gibi devam etmeyecek, öyle anlaşılıyor yani.
Hocam bu konuda bazı şeyler, hadis-i şerifler var.
Evet.
Yani yeryüzünün ne şekilde geleceğine dair ama bu buyurduğunuz gibi yani yok olmadan da bir düzen yapılarak bu hale gelebilir. Ve Cenab-ı Hak bunu tamamen yok edip sıfırdan yaratabilir. Allah'ın kudreti sonsuz.
Çok fark yok yani.
Evet, fark yok. Yani ikisi, yani iki izah arasında hiç fark yok.
Evet.
Yani bunu şu anki yeryüzünü Cenab-ı Hak işte dağları diyeyim ki toprak haline getirerek, denizleri boşaltarak, bir düzleme yaparak şu anki mevcut haliyle, zaten ölüler de bu toprağın altında, mevcut haliyle burada düzenleme yaparak buranın bir mahşer yeri halinde düzenlenmesi Cenab-ı Hakk'ın kudreti dahilinde. Bunu Cenab-ı Hak yapabilir. Böyle yapmayıp da yok edip sıfırdan yaratsa yine yaratabilir. Ama bu yeryüzünün, arzın böyle bir mahşer hesabı için bir hesap meydanı olarak, hesap alanı olarak tazim edileceği dair bazı işaretler var.
Evet.
Ayet-i Kerim bunu efendim söylüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da İbn-i Mace'de geçen bir rivayette kıyamet günü olunca Allah yeryüzünü bir deriyi çekip uzatır gibi uzatacaktır. Ta ki insanlardan her fert ayağını koyacak bir yer bulabilsin. Yani dümdüz olacak ve çok da kalabalık olacak ama böyle bütün yeryüzü dümdüz bir deri gibi olacağından dolayı da orada bir şekilde her insan orada ayağını oraya koyabilecek de bir imkan sağlanacak.
Öyle diyor hocam. Yani ne diyor? La yekunu libni adem minha illa mevdu'u kademeyhi. Demek ki insanlar ilk günden son güne kadar bütün insanlar toplanınca hocam, yeryüzünde dümdüz bir deri gibi, derinin uzatıldığı, deriyi kurutmak için gerdirirler hocam dört tarafından, ya değişik kenarlarından. O şekilde gerdirilir diyor. Her insan için ancak iki ayağına basacağı kadar bir yeri olabilir.
Evet. İşte burada yine hocam bu diyor, niye bu deri uzatılmasından bahsediyor hadis-i şerif? Deri uzatıldığı zaman bütün kırışık ve buruşukları kaybolup dümdüz hale gelir. İşte yeryüzü de böyle olacaktır.
Evet.
Bazı rivayetlerde ukaz derisinin uzatılmasından söz edilmektedir. Kamusta ifade edildiğine göre ukaz Nahle ile Taif arasında bir sahra pazarının adıdır. Bu pazar her yıl Zilkade ayında kurulur ve 20 gün açık kalırdı. Bütün Arap kabileleri bu pazarda toplanarak birbirleriyle övünürlerdi ve karşılıklı olarak da birbirlerine şiirler okurlardı. İşte bu elle edimul ukazı tabiri buradan alınmış. Hadis-i şerifte bu o pazardan hareketle bir ifade kullanılmış. Dolayısıyla yine hocam ayet-i kerimeler mesela Taha suresindeki ayet-i kerimelerde Estağfirullah ve yes'elunek anil cibali fekul yensifa rabbi nesfa. Sana dağlardan soruyor. De ki efendim Cenab-ı Hak o dağları un ufak edecek. Feyezeruha ka'an safsafa ve o sonra da o un ufak etmiş olduğu dağları dümdüz hale getirecek. Ondan sonra diyor efendim orada bir insanlar diyor dirilecek. Bir dahi diye onları çağırıcı, onları davet edecek. Onlar da o çağrının peşinden hesap yerine gidecekler diye. Zilzal suresindeki ayet-i kerimede de yeryüzü işte efendim sarsılacak. Yeryüzü ağırlıklarını ortaya çıkaracak ve işte şahitlik yapacak. Sonra da insanlar efendim orada işte mahşer yerine sevk edilecek gibi. Böyle bu ayetlerin tabi mecazi ifadeler var burada, müteşabi ifadeler var ama ayetlerin böyle bir yeryüzünde bir hesap için bir düzenleme olacağı bilgisi hocam.
Yeniden diriliş içinde bu inşakkat kullanılıyor hocam. Dirilirken yerin yarılması, yerden çıkması ölülerin. İşte o hadis-i şerifte ene evvelü men tenşakku anhul ardu yevmel kıyame. Kıyamet günü mezarı açılıp da yarılıp da çıkacak ilk kimse benim diye buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki orası için de bu kullanılıyor inşikak tabiri.
Evet, ayette de var hocam. Yevme teşakkakul ardu yevme teşakkakul ardu anhum sira'a zelike haşrun aleyhine yesir. Kaf suresinin son kısmında yani teşakkakul ardu anhum sira'a yani yeryüzü onlardan çok süratli bir şekilde parçalanır ve ayrılır.
Açılır.
Sanki yeryüzü böyle bir tarafa çekiliyor da onlar hesap için böyle
fışkırıyorlar.
Bulundukları yerde efendim fışkırıyorlar gibi hocam bir ifade kullanıldı. Yani orada bir şey var. Yani oradaki ölülendirilmesi alakalı bir ilginç ifade kullanılıyor. Zelke haşrun aleyne yesir ve diyor bu bizim için çok kolay bir haşretmedir yani. Evet. Basit. Yani yeryüzünü onları ayırmak, onları oradan çıkarmak, dirilip kaldırmak bizim için o kadar zor bir şey değildir anlamında. O ifade hocam kullanılıyor. Demek ki inşikak sadece gökler için değil, aynı zamanda yerin yarılması ve ölüden çıkması için de kullanıldığını burada görüyoruz. Yine yerle alakalı وَاَلْقَتْ مَا ف۪يهَا وَتَخَلَّتْ İçinde bulunanları atıp boşalttığı ve Rabbini dinleyip ona hakkıyla itaate mecbur kılındığı vakit insanoğlu yaptıklarıyla karşılaşır. Burada sürenin baş tarafında yemin şart geliyor işte. Şöyle olduğu zaman, böyle olduğu zaman ama bu şartın bir cevabı gelmiyor. Şartın cevabı gelmiyor. Onu da müfessirlerimiz takdir ediyorlar. İşte bunlar olduğu zaman insanoğlu mutlaka efendim dirilecektir ve yaptıklarıyla karşılaşacaktır. Bu yeryüzünün içini boşaltması, içine giden dışarı atması hocam neler var yer altında ve neler atacak? Çünkü aynı benzeri bir şey Zilzal suresinde demin atıfta bulunduk. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Yeryüzü o gün ağırlıklarını boşalttığı zaman, çıkardığı zaman diye neler çıkaracak hocam?
Ve elgat ma fiha yani ahrecet ma fiha minel mevta. İçindeki gömülü defnedilmiş olan ölüleri diyor çıkaracak ve tahallet anhum onlardan boşalacak. Yani en önemli şey orada toprağa gömülen insanlar var. Onları tekrar Cenab-ı Hak yaratacak. Onlar bir defa çıkacaklar, yerin üstüne çıkmış olacaklar. Tekrar gün yüzüne gelecekler, zuhura gelecekler. Başka rivayetlerde de işte altın, gümüş gibi mücevheratını, kenz, define, ondan sonra hazine gibi kıymetli şeyler, yeryüzünde gizli olan kıymetli şeyler, insanlar can atıyorlar onları bulmak için. Hatta her gün haberler çıkıyor, işte mezarlıklarda define arayanlar ortalığı talan ettiler, kazdılar, kırdılar, bıraktılar, gittiler falan diye. İşte yeni bir ölü defnediliyor, işte onun acaba altın dişi var mıydı, onu aramak için
bir uğraşıyor. De hocam nebbaşlık mı vardı?
Nebbaşlar var. Kefen soyma hocam. Kefenini çıkarıp satacak kadar bu kadar düşmüş insanlar demek ki. Yani yeni bir cenaze olursa açıyorlar, kefenini çıkarıyorlar, onu satıp 3-5 kuruş para kazanacaklar. Şimdi işte
hocam, bu meslek olmuş ve
evet,
fıkıh kitaplarına girmiş. Bunu ulemamız efendim ihtihat etmişler. Şöyle evet. Helal mi, haram mı, cezası evet. Ne olacak diye.
İşte şimdi kıymetli dişi olabilir, yüzü olabilir.
Hocam tabii öyle şeyini açtılar. Çok zengin, Türkiye'nin çok zenginden bir tanesinin ismini vermeyeceğiz burada.
Evet.
Altın işte dişleri falan olduğu söylendiği için adamın kabrini açtılar.
Evet, açıyorlarmış. Yine var, dün yine vardı haberlerde hocam. Tarihi mezarlıklarda oymuşlar her tarafa, altın bulacağız diye. İnsanlar için böyle bir cazibe merkezi, yani yerin altı defineciler için. Orada diyor hepsini atacak dışarı. Çıkaracak alın. Kimsenin bakacak hali yok tabii ki. Onlara ilgilenecek hali yok orada. Orada para da etmiyor zaten. Geçmiyor da. Ama birinci sırada herhalde bu ölülerin hocam çıkması. Ölülerin dışarı atılması söz konusu. Bunlar artık yeniden bir diriliş ve hesap için çıkarılıyorlar tekrar.
Evet, dirilişe ise işaret evet. Etmiş oluyor. Şimdi hocam sürenin baş tarafında yine kıyamette o gökyüzünün ve yeryüzünün başına gelecek hallerden hocam bahsetmiş oldu ve cevap olarak da insanın dirileceğini, yaptıklarıyla karşılaşacağı ile ilgili de bir cevabı var bu şartların. İnşallah ondan sonraki kısmı da önümüzdeki haftaki programda devam ederiz. Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği, ısrarla haber verdiği bu kıyamet gerçeğine karşı, ölüm ve kıyamet gerçeğine karşı daha uyanık bir gönülle durabilmeyi ve ona göre bir kulluk yaşayabilmeyi nasip eylesin amin. Diyor. Hocam size teşekkür ediyoruz ve kıymetli dinleyenlerimize Allah'a emanet ediyoruz.